İkinci ayrım sayfa 17. Menzilin kasası İsmail Arı. Birinci bölüm. Kim bu menzilciler? Menzil cemaatinin iki önemli merkezi var. En büyük merkezi Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Menzil Köyü. En önemli bir diğer merkezi ise İstanbul'un Tuzla ilçesinde. Bunun dışında birçok kentte külliyeleri, çiftlikleri, Kur'an kursları, yurtları, evleri, yurt dışında ise her geçen gün genişleyen bir yapılanmaları var. Menzili yönetenler ise peygamber soyundan geldiklerini iddia ediyor. Hızla büyüyen ve deyim yerinde ise özellikle 2010'dan sonra altın çağını yaşayan Menzil Cemaati adlı yapının tehlikesi ve büyüklüğünü anlamak için önemli bir rapor var. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu raporun adı Dini Sosyal Teşekküller, Geleneksel Dini Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dini Yönelişler Raporu. Raporda Menzil'de Menzil Semerkant Cemaati başlığıyla yer alıyor ve Menzil'in geçmişi şöyle anlatılıyor. Nakşibendiliğin Halidi kolunun ülkemizdeki uzantılarından biridir. Menzil tarikatı diye de bilinen bu kolun kurucusu Siirt civarından Adıyaman'ın Kahta ilçesi Menzil köyüne gelip yerleşen Gavs Bilvanisi olarak da bilinen ve Seyyid soyundan geldiği iddia edilen Abdülhakim el-Hüseyin'i ve Gavs-ı Azam mahlaslarını kullanan Abdülhakim Erol'dur. Bu şahıs 1902 yılında Siirt'in Baykan ilçesinde dünyaya gelmiş. 1972 yılında Menzil'de vefat etmiştir. Onun ölümünden sonra yerine oğlu Muhammed Raşit Erol, 1930-1993 geçmiş, Muhammed Raşit Erol'un ölümünden sonra da yerine kardeşi Abdülbaki Erol geçmiştir. Dipnot 2023 yılında öldü. Bu oluşum bugün de faaliyetlerini Menzil Köyü merkez olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde devam ettirmektedir. Diyanet'in raporunda El Hüseyin'i mahlaslarını kullanıyorlar denize de artık resmi olarak soy isimleri Erol değil El Hüseyin'i. Çünkü mahkeme kararı ile soyadlarını değiştirdiler ve onlar artık devlet kayıtlarında Erol değil El Hüseyin'i ailesi. Özetle Diyanet gizli ibareli raporunda Menzil'i böyle anlatıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022'nin Ocak ayında yaptığı açıklamada 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 3000 Fethullahçının Diyanet'ten ihraç edildiğini belirterek gelecekte ortaya çıkma potansiyeli taşıyan bu tür yapılarla ilgili de uyarılar yapıyoruz demişti. Erbaş'ın uyarılarından biri de bu rapor muydu? Bilemiyoruz. Menzil'in üçüncü lideri Abdülbaki el-Hüseyin'i uzunca bir süredir cemaati yönetemeyecek kadar hastaydı ve 12 Temmuz 2023 tarihinde yaşamını yitirdi. El-Hüseyin'i için Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Menzil köyünde cenaze töreni düzenlendi. El-Hüseyin'in cenazesi cemaatin İstanbul'daki hastanesinden Menzil köyüne lüks ve çakarlı araçlarında yer aldığı kalabalık bir konvoy ile götürüldü. Cenazenin nakli sırasında menzilin girişinde yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Cenaze törenine Adıyaman Valisi Osman Varol, AKP'li Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda mürit katıldı. Hatta Destici makam aracıyla cenaze konvoyunda yer aldı ve İstanbul'dan Adıyaman'a bu şekilde gitti. Destici'nin konvoyda yer alması hiç şaşırtıcı değil. Çünkü BBP camiası ile Menzil çok uzun yıllardır kol kola. Hatta BBP'nin şüpheli şekilde yaşamını yitiren lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun da Menzil cemaati mensubu yani Sofi olduğu biliniyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menzil cemaati liderinin ölümüne ilişkin, ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdülbaki el-Hüseyin'i Hoca Efendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin açıklamasını yaptı. Yetmedi. Yandaş gazeteleri tam sayfa ilanlar verdi. Bu ilanlarda büyük ihtimalle bizim paralarımızla yani Cumhurbaşkanlığının bütçesinden verildi. Erdoğan gibi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu da başsağlığı mesajları yayınladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden cemaat şeyhinin ailesine Menzil Köyü'ne giderek taziye ziyaretinde bulundu. Yılmaz'a AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AKP Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış, Resul Kurt, İshak Şan ve Hüseyin Özhan eşlik etti. Cemaatin başına Abdülbaki el-Hüseyin'in oğlu Muhammed Saki el-Hüseyin'in geçmesi beklenirken sıra dışı bir olay yaşandı. Şeyhin ölümünün üzerinden sadece bir gün geçmişken ve hatta cenazesinin toprağa verildiği gün Muhammed Saki el-Hüseyin'in müritlerine seslendi. Muhammed Saki el-Hüseyin'in yaptığı açıklamada babasının 9 halifesi olduğunu, 3'ünün yaşamını yitirdiğini, hayattaki 6 halifenin 3'ünün de kendisinin de aralarında yer aldığı oğullarından oluştuğunu söyledi ve ekledi. 3 evladı da halifesidir ve irşada yetkilidir. Yaptığımız görüşme neticesinde şöyle bir karar alındı. 3 oğlu da irşat faaliyetlerini devam ettirmek istiyorlar. 3'ü de Menzil Köyü'nde devam ettirmek istiyorlar. Biri eski camide, biri yeni camide, biri de alt katta. Benim şahsımın eski camide bu faaliyeti yapması, yeni yazlık camide Seyyid Muhammed Fettah'ın bu faaliyeti yapması, alt kattaki camide Seyyid Muhammed Mübareğin bu faaliyeti yapması kararlaştırıldı. İnşallah hepimiz birlik beraberlik içerisinde gayret edeceğiz. Böyle bir karar alındı. Böyle bir şey uygun görüldü. Namazı da saygının gereğidir zaten. Büyüğü varsa, o yoksa küçüğü, yoksa daha küçüğü ve o da yoksa tayin edilecek birisi kıldıracak. Sizden ricamız fitneye sebebiyet verilmemesidir. Gönlünüz neredeyse oraya intisap edebilirsiniz. Dipnot: https://www.birgün.net/haber/menzilin3'e bölünmesinin ses kaydı ortaya çıktı. Bu sayfada ayrıca taziye ilanı yer almış. Şöyle: taziye, ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdülbaki Hüseyin'i Hoca Efendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Bu Erdoğan'ın gazetelere verdiği tam sayfa ilan. Bu konuşmanın ardından cemaatin temsilcileri olan vekillerin vekilliklerinin iptal edildiği, dolayısıyla zikirlerin, tövbelerin ve diğer ritüellerin iptal olduğu ve yeniden yapılması gerektiği açıklandı. Müritlere istedikleri şeyhe bağlanma özgürlüğü verildi. Ardından cemaat pek eşi benzeri görülmemiş bir yapılanma içerisine girdi. İlerleyen sayfalarda detaylı bir şekilde anlatacağım cemaat yapılanması yeniden dizayn edildi. Cemaati 3 kardeş birlikte yönetmeye karar verdi. Cemaat bölündü, eleştirilerinin aksine bambaşka bir durumu doğurdu bu olay. Menzil cemaatinde ölen liderin koltuğunu 3 oğlu paylaşmaya başladı. Cemaat daha önce tek bir yapılanma ile kuşattığı ülkeyi bu sefer 3 ayrı koldan birden kuşatmaya başladı. 3 şeyhin ayrı ayrı temsilcileri yani vekilleri atandı kentlere. Ölen şeyhin büyük oğlu Muhammed Saki el-Hüseyin'i ayrı yayın evi ve dernek kurarak kendi ağını güçlendirirken, iki kardeşi Muhammed Mübarek ve Muhammed Fettah ise abileri kadar güçlü olmadıkları için büyük oranda yan yana durmayı tercih etti. Müritlerin büyük kısmı Muhammed Saki el-Hüseyin'e gitti. Ondan tövbe aldı ve cemaat jargonu ile şeyhin büyük oğluna intisap etti. Ancak asıl mesele koltuk kavgası değil. Çünkü Menzil'in liderlik koltuğunda oturan 3 kardeşin yönettiği sermaye dudak uçuklatacak türden. Kitabın girişinde de bahsettiğim gibi Menzilciler, Fethullahçıların izinden onların tasfiyesinin ardına oluşan boşluk sayesinde hızla yol aldılar. Sadece 2010 yılından sonra geçmiş 40-50 yılda büyüdüklerinden daha fazla büyüdüler. Diyanet'in raporunda Menzil'in faaliyetleri şöyle sıralanıyor: Menzil cemaati faaliyetlerini Semerkant Yayın Grubu adı altında Semerkant TV, Radyo 15, Semerkant Yayın Evi, Hacegan Yayın Evi, Semerkant Dergisi, Semerkant Çocuk Dergisi, Semerkant Aile Dergisi, Genç Okur Dergisi ile sürdürmektedir. Yayın evleri aracılığıyla hepsi de tasavvufi görüşleri içeren pek çok kitap neşretmiştir. Televizyon ve radyo programları yukarıda zikredilen görüşleri yoğun olarak işlemektedir. Ayrıca ilgili grubun Semer Şah Turizm ve Erşah Turizm adı altında Hac ve Umre organizasyonu yapan firmaları da mevcuttur. Uzunca zamandan beri bağlıları ve ilgi duyanlar tövbe almak vesaire amaçlarla menzil köyüne gitmekte, buna ilaveten Avrupa'nın pek çok ülkesinde tekke adını verdikleri yerlerde faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Elbette menzilin ticari faaliyetleri bu kısımda anlatıldığı gibi 3-5 dergi vesaireden ibaret değil. Bu raporda anlatılanlardan çok daha fazlası var. Milyonlarca liralık sermayenin nasıl yönetildiğini de anlatacağım. Ancak raporun menzil ile ilgili kısmının sonunda yer alan değerlendirme başlıklı sonuç kısmı oldukça çarpıcı. Diyanet menzile yönelik şu uyarıyı yapıyor. Menzil grubu ülkemizdeki benzeri yapılar içerisinde en çok taraftara sahip olanlardan biri olarak görülmektedir. Grubun görüşleri sahih İslam anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Son zamanlarda menzil grubunun bürokraside teşkilatlandığı ve kamuda etkinliğini arttırdığı yönünde kamuoyunda bir kanaat dillendirilmeye başlanmıştır. Bu tezahürün ülkemizde orta ve uzun vadede sıkıntılara yol açacağı değerlendirilmektedir. Altını çizerek vurgulamak istiyorum. Yani Diyanet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye yayınladığı, AKP'lilerin akın ettiği menzile dair, grubun görüşleri sahih İslam anlayışıyla bağdaşmamaktadır diyor. Ayrıca eğer menzil söylendiği gibi kamuda örgütleniyorsa vay halimize de diyor ve gelecekteki tehlikeye de dikkat çekiyor. Cemaatin yapısını anlamak için üzerine belki de yıllarca çalışmak lazım. Çünkü cemaatin yapısı yönetimi dernekleri ve şirketlere adeta bir örümcek ağı gibi. Bir şeyi ne kadar karmaşık hale getirirseniz dışarıdan bakanların gerçeği anlaması o kadar zorlaşır. Menzil de tam olarak bunu yapıyor. Fakat her ne kadar karmaşık olursa olsun ipin ucunu yakaladığınızda gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Perdeler açılmaya başlıyor, gerçekler berraklaşıyor ve menzilin karanlık dünyasında cemaatin yöneticisi bu kitapta bize yol gösterecek. Cemaatin önemli ismine Diyanet'in raporunda yer alan, son zamanlarda menzil grubunun bürokraside teşkilatlandığı ve kamuda etkinliğini arttırdığı yönünde kamuoyunda bir kanaat dillendirilmeye başlanmıştır ifadesini hatırlatarak elbette herkesin merak ettiği soruyu sordum. Menzil hangi kamu kurumlarında güçlü? Nerelerde var? Ve şu yanıtı aldım. Menzil hala Sağlık Bakanlığı'nda çok güçlü. Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın menzil mensubu olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Bu isimler de bunu inkar etmiyor. Birçok üniversitede de yine çok kuvvetliler. Örneğin Ankara'daki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi de tıpkı Sağlık Bakanlığı gibi menzilin kalesi. Ayrıca Adalet Bakanlığı içerisinde de menzil gücünü çok fazla arttırdı. Farklı kentlerdeki birçok hakim ve savcı menzilci. Ayrıca jandarma içerisinde muazzam bir örgütlenme söz konusu. Buna çok şaşıracaksınız. Ancak menzil jandarma genel komutanlığı içerisinde aklınızın alamayacağı kadar güçlendi. Hatta menzil mensubu il jandarma komutanı var. Menzilin hem jandarmada hem hava, kara ve deniz gibi kuvvet komutanlıklarında çok sayıda mensubu var. Jandarma ve silahlı kuvvetlerde çok fazla uzman çavuş ve assubay sofi, yani yüksek rütbelilere kıyasla uzman çavuş ve assubay gibi düşük rütbeliler menzile çok gelip gidiyor, sofi oluyorlar. Ayrıca emniyet içerisinde de benzer bir durum var. Rütbeli polislerden ziyade daha çok polis memurları sofi. Fakat önce de anlattığım gibi sofi olan il jandarma komutanı da var. Hatta Cumhurbaşkanlığı korumaları arasında da sofi olanlar var. Erdoğan'ın en yakınında onu koruyanlar arasında sofiler var. Fakat bu tehlikeli bir durum. Menzilin şeyhleri ne derse onu yapacak insanlar var cemaat içerisinde. Yani o kadar sadık insanlar var. Menzilin yeni ve en güçlü liderlerinden Muhammed Saki El Hüseyin'in bir fotoğrafı tüm bu anlatılanların bir göstergesi. Deprem bölgesinde rütbeli asker ve polislerin Muhammed Saki El Hüseyin'in karşısında saygıyla durduğunu gösteren bu fotoğraf cemaatin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bu fotoğraf, biz orduda da emniyette de varız ve güçlüyüz mesajıydı aslında. Bir gövde gösterisiydi. Okuyucunun notu, bu bahsedilen fotoğraf aynen buraya konulmuş. Arkadan doğru gözüküyor Saki El Hüseyin'in. Karşısında askerler ellerini göbeklerinde bağlamışlar, saygıyla hazır olda duruyorlar. Aile şirketi gibi. Kapalı kutu olan menzil cemaatini bir aile yönetti ve yönetmeye devam ediyor. Cemaatin geçmişten günümüze liderleri. Evet, en tepede Abdülhakim Erol var. 1902-1972 arasında menzilin ilk lideri. Çocukları iki tane. Raşit Erol 1944-1993 ikinci lider oluyor. Abdülbaki El Hüseyin'i 1949-2023 üçüncü lider. Abdülbaki El Hüseyin'in 3 tane çocuğu var. Çocukların ve cemaatin günümüzdeki liderleri şöyle: Muhammed Saki El Hüseyin'i 1965 doğumlu, Muhammed Fettah El Hüseyin'i 1969 doğumlu ve son olarak Muhammed Mübarek El Hüseyin'i 1971 doğumlu. Cemaatin müritleri kendilerine sofi diyor ve birbirlerine kurban diye hitap etmeleri de ayrıca dikkat çekiyor. Bir nevi bu hitap şekliyle de kendilerini cemaat dışında da belli ediyorlar. Birbirlerine sık sık kurban diye hitap ediyorlar. Menzilin köyü darphane gibi. Menzil cemaatinin merkezinin adı Yaman'da Menzil köyü olduğunu belirtmiştim. Kahta ilçesinde bağlı bu köye özel olarak mercek tutmak gerekiyor. Gavs'ın oğlu ve cemaatin yeni lideri Muhammed Saki El Hüseyin'i, gazeteci Saygı Öztürk'ün Menzil kitabında bu köye geliş hikayelerini şöyle anlatmıştı. Bağdat'tan Mardin'e gelmişiz, Mardin'den Siirt'e gitmişiz, Cumhuriyet döneminde Siirt'teydik. Bizim atalarımız bildiğimiz kadarıyla 900 senedir Türkiye'deler, yani Anadolu toprakları denen topraklardayız. 1970'te dedem burayı eski adıyla durak olan Menzil'e aldı. 1971'in sonbaharında biz buraya geldik. 15-20 aile civarındaydık. Takriben burada 5-10 aile vardı. Saki El Hüseyin'in anlattığı gibi köyün adı daha önce Durak'tı. Satılığa çıkarılınca satın aldılar ve bu köye yerleştiler. Sonra köyün adı Menzil olarak değiştirildi. 3000 civarında nüfusu olan köyün seçmen sayısı da 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde 1814 olarak açıklandı. Menzil köyünde bir ilkokul ve bir de İmam Hatip Ortaokulu bulunuyor. 14 Mayıs seçimlerinde bu okullara 1814 seçmen için 5 ayrı sandık kuruldu. 1265, 1266, 1267, 1268 ve 1269 numaralı sandıkların toplam sonuçları ise şöyle: Recep Tayyip Erdoğan 1769, Kemal Kılıçdaroğlu 4, Sinan Oğan 1, Muharrem İnce 0, Geçersiz 5. İşin daha ilginç yanı, köyde kurulan 5 sandıktan 3'ünde tüm oylar Erdoğan'a çıkmış. Önceki seçimlerde de benzer bir durum var. Yani anlaşılan o ki muhalefet partileri Menzil köyüne sandık görevlisi göndermiyor. Bu durumu da Menzil'in önemli ismine sordum ve şunları anlattı. Menzil'de normalde kadınlar oy kullanmaz, toplu oy kullanılır, sandığa atılır. Zaten muhalefetin de sandık görevlisi gelmez. Devletin atadığı sandık görevlileri de genelde Menzil mensubu olur. Ancak bu yıl yapılan ilk seçimde ve ikinci tur seçiminde dikkat çekmemek için kadınlara da oy kullandırdılar. Yani durum bu kadar vahim. Köydeki herkesin iktidara ve Erdoğan'a oy vermesinin nedeni de cemaatin çağrısı. Çünkü Menzil'de diğer birçok cemaat gibi uzun zamandır AKP'yi destekliyor. Yaklaşık son 10 yıldır da bu desteğini açıktan ilan etmiş durumda. Her seçim döneminde seçime kısa bir süre kala cemaat derneklerinden birinin adıyla bir açıklama yayınlanıyor. Bu açıklamalarda Erdoğan'a övgüler sıralanarak AK Parti'ye destek veriyoruz deniyor. Menzil cemaatine bağlı kurumlar olan Semerkant Vakfı Beşir Derneği, Gençkon ve TÜMSİAD'ın ortak imzasıyla yayınlanan açıklamada Türkiye'nin istikrara ihtiyacı olduğu gerekçesiyle 2023 seçimlerinde de Cumhur İttifakı'na destek verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Son yıllarda dünyada yaşanan koronavirüs pandemisi, Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel enflasyonist ekonomik koşulların ülkemizdeki olumsuz etkilerinin üzerine Türkiye tarihinin en büyük afeti eklendi. Güzide ülkemizin, AFZ'de kardeşlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılaması, kentsel dönüşüm başta olmak üzere bütün gerekli afet tedbirlerini alması, büyümesi, zenginleşmesi ve daha da güçlenmesi gerekiyor. Biz bunun için istikrara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Net hedeflerin hızlıca ve kararlılıkla hayata geçirilebilmesi adına geçtiğimiz kritik dönemin tecrübesini önemsiyoruz. Bu vesileyle hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 31.